Ayrım 4.
Evet, önceleri gibi hiç umulmadık yerlerde göğsümü pençesini alıp bana soğuk terler döktürmüyordu. Atropini keseli beri sanki duyularım ve beynim yavaş yavaş yoğun bir sisin bulamacından aydınlığa doğru yol almaya başlamıştı. Hastane dönüşü geçtiğimiz sokaklar ve girdiğimiz dükkanlar ilk kez girip ayrıntılarını kavramaya uğraştığım yepyeni yerler gibi geliyordu. Tavukçu, bakkal, manav dükkanlarının kokuları, konuştuğumuz insanlar ve geçtiğimiz yerlerin sesleri sanki daha belirginleşip birer kimlik kazanıyordu. Tramvay tekerleklerinin gıcırtısı Skotentor yönünü belli ediyordu. Votif Kilisesi'nin çan sesleri mahallemizin yönünü belirliyordu. Kadın süs araçları satan mağazadan sızan parfüm kokusu apartman kapımıza çok yaklaştığımızı belli ediyordu. Tabanımla ayırt edebildiğim kaldırım çıkıntı ve çöküntüleri bile bir anlam kazanmaya başlamıştı. Sanki aylardır buralardan yoğun bir sarhoşluk içinde hemen hiçbir şeyi ayırt edemeden gelip geçmiştim. Artık kış ayazının keskin dişleri de bir ölçüde sökülmüş gibiydi. Belki de bu uyanış biraz da ondandı. Eriyip diş diş olan kar artıkları arasından boyun ve goncalarını gün ışığını uzatan çiğdemler gibi duyularım ve beynim sindikleri kovuklardan dışa doğru uzanmak yürekliliğini kazanmıştı. Mart sonunun artık hafif tertip iç gıdıklamaya başladığı bir gün hastanede doçent tiberkülün iğnesini yaptıktan sonra sağ gözümü uzun uzun muayene etmişti. Sonra beklememizi söyleyip bir süre kayboldu. Az sonra muayene taburesine profesörün oturduğunu tok sesinden ve Fransızca hatır soruşundan fark ettim. Hastanede benimle onun dışında Fransızca konuşan yoktu. O da sağ gözüm uzun uzun muayene etti. Parmak ucuyla basıncını yokladı. Kendi aralarında bir süre konuştular. Olağan dışı bir şeylerin gelip geçtiğini seziyor, için için tasalanıyordum. Acaba tüm ümidi bağladığım bu tek gözde de beklenmedik bir sorun mu ortaya çıkmıştı? Profesörü geçirdikten sonra Urbanik ev sahibimle uzun uzun konuştu. Hiç değilse seslerinin tonundan bir şeyler kestirebilmek için kulaklarım sanki el oyası gibi açılmıştı. Kıkırdaşıp fıkırdaşmalarından pek de kötü bir şeyler olmadığını inanmak istiyordum. Ama içimde iyimserliğe pek de yer kalmamıştı. Sokağa çıkar çıkmaz Froschut Rasu sık boğaz etmeye koyuldum. Zorlamama pek gerek de yoktu. Neşeli bir sesle doktorlar gözün yeni bir ameliyat için yeterince toparlandığı kanısına varmışlar. İstersem önümüzdeki birkaç gün içinde yatak boşalır boşalmaz yatabilirmişim. Habere iyice sevineceğimi sanan ev sahibim yüzümün görünümünde umduğunu bulamamıştı. Telaşla, ne o, sevinmedin mi? Kurtuluş günü geliyor. Belki de iki haftada kalmaz Viyana sokaklarında kız kovalamaya başlarsın diye beni sevindirmeye uğraşıyordu. Ama ben gülsem mi, ağlasam mı, şaşkınlığımdan kendimi bir türlü kurtaramıyordum. İçimde yeni açılan bir umut kapısına yaklaşanların mutluluğu değil, önemli bir sınav kapısı önünde sıra bekleyenlerin tasalı gerginliği vardı. Tüm uğraşmalara rağmen ne o gün ne de onu izleyen birkaç gün boyunca içimdeki kargaşayı yatıştırıp sevinemiyordum. Birkaç gün sonra tam çıkacağımız sırada telefon çaldı. Froschut Rasu'nun saygıyla "Good morning, Herr Docent" dediğini duydum. Arka arkaya sıraladığı jazz avoyllerden bir yorum çıkarmaya uğraşacak zaman kalmadı. Telefonu yerine koyar koymaz bana dönüp "Hadi bugün yatıyorsun" diye eşyalarımı hazırlamaya koyuldu. Başımın sağı yapılan iğnelerden taşlaşmış, ikinci ameliyat için masaya yatırıldığım zaman yüreğim tasalı beklentilerle çarpıp duruyordu. İçimden bir ses çok geçmez yine profesörün alabrus tıraşlı ablak yüzünü, ayak ucumda parmak saydırırken sayabileceğimi söylüyordu. Başucumda profesörle doçent Urbanek'in kısık sesleri duyuluyordu. Neşter'in göz güllesine dokunuşunu belli belirsiz ayırt edebildim. Birkaç saniye sonra üzerime eğilen başlar telaşla geri çekildi. Kısa bir süre iki yanımda tasalı bir konuşma sürdü. Sonra kafamı gene sarıp sarmalayarak koğuştaki yatağıma aktarıldım. Meraktan boğulacak gibiydim. Hiç kimse bana hiçbir şey açıklamıyordu. Kemküm Fransızcamı anlayıp yanıt veren profesör de kafamın sarıldığı sırada yok oluvermişti. Doktor Emin Bey ise koğuşta yanıma hiç uğramamıştı. Durumu ancak öğle sonu ziyareti sırasında ev sahibimden öğrenebildim. Ameliyata başlar başlamaz göz tansiyonu düşüvermişti. Bu nedenle de ameliyat durdurulmuştu. Şimdi bir süre gene çeşitli iğnelerle göz tansiyonunun ameliyata dayanabilecek duruma getirilmesi gerekiyordu. Bununsa ne kadar sürebileceğini şimdiden kestirmek olanaksızdı. Yalnız 3-5 gün sonra taburcu edilip ayak tedavisine gelip gitmem kesindi. İçimden her şey bitmiş sayılmaz demek hala bir ümit var diye kendimi oyalamaya çalışıyordum. Eve çıktıktan kısa bir süre sonra işçi ayaklanması patlak verdi. Kent yöresindeki işçi mahallelerinden top tüfek sesleri yayılmaya başladı. Sokaklarda hükümetin acele silah altına aldığı sivil kılıklı birlikler, 1. Dünya Savaşı'ndan kalan askeri talim ve terbiye artıklarını hatırlamaya uğraşarak geçiyorlardı. Froschut Rasu'na göre kılıkları karışık ve gülünçtü. Kimisi melon şapka, kürk yakalı paltosu üzerine fişeklik sarmış, tüfeklerini omuzda tutabilmekte zorluk çekiyordu. Ayaza rağmen gömlek ceket üzerine silah kuşanmış çıplak kafalılar aynı saflarda biri birine ayak uydurmaya uğraşıyordu. En kötüsü her tarafta elektrikler, hava gazı ve sular kesilmiş, tramvay sesleri duyulmaz olmuştu. Herkes radyosu başında arada bir yayınlanan hükümet bildirilerini bekliyor, mum ışığında ne bulabilirse yiyip kolonyayla temizlik yapıyordu. Neyse ki bu kargaşa uzun sürmedi. Birkaç gün içinde kent olağan yaşamına döndü. Buna olağan demek de zordu çünkü şimdi de arama, tarama ve insan avı başlamıştı. Bu telaş ve kargaşa içinde bir süre olsun kendi sorunumu unutmuştum. Bahar'ın yaza dönüşmeye yüz tuttuğu sırada Urbenek yeni bir açıklama yaptı. Gözün yeni bir müdahaleye hazır duruma gelmesi bir yıldan fazla zaman alabilirmiş. Bu süreyi Viyana'da geçirmek yerine yurda dönüp verilen yönergeye uygun olarak tedavi orada devam edebilirmişim. Önce bu bana baştan sağmak için düşünülmüş bir uydurma gibi geldi. Düşünceme ev sahibimi açtım. Sözlerimi hayretle karşıladı. Ümit kalmadıysa bunu söylemek görevleridir. Senin için boşuna oyalayıp dursunlar. Sesinde hakarete uğrayanların kırgınlığı vardı. Çaresiz dönüş hazırlığına koyulduk. Hareket günü vagon penceresinden o ve geçirmeye gelen ötekilerle konuşurken kafamın gerisinde kara bulut gibi bir tasa uğuldayıp duruyordu. Söylenenleri gereğince kavrayabilmemi engelliyordu. Hastalandığımdan beri ilk kez kendi başıma uzun bir tren yolculuğu yapacaktım. Sınırlardaki gümrük, pasaport denetimlerini nasıl başarabilecektim? 100 numarayı nasıl bulacaktım? Kompartımana nasıl dönebilecektim? Yanıma verilenler bitince nereden nasıl yiyecek içecek bulacaktım? 3-5 parça eşyamı nasıl koruyabilecektim? O güne kadar daima elimden tutan, koluma giren, sorunlarımı çözen birisi olmuştu yanı başımda. Şimdi ilk kez el elin baş başın duygusuyla yalnız kalıyordum. 4. Bölüm. El yordamı ile yaşam. Semplon ekspresi yerinden kıpırdayıp yol almaya başladıktan sonra da koridor penceresinin önünde dikilip kaldım. Sanki gitgide küçülen geçiricileri ve yapıları izliyormuşçasına hafifçe sağa eğilerek el salladım. Sonra davranışımdaki garipliği fark edip geri çekildim. Herhalde ev sahibim birkaç kompartıman arkadaşıyla yarenlik ederken durumumdan söz edip yardımlarını rica etmişti. Böyle olduğu halde görebildiğim günlerden kalma ayrılık oyunlarını sürdürmeye niçin özeniyordum? Fakat bu eski bir alışkanlığın işleyişinden farklı bir tutumdu sanırım. Göremediğimi herkesin hemen fark etmesini istemiyordum galiba. Çünkü daha sonraki günlerde de elimde olmadan gören bir kişi olduğum izlenimini bırakmaya özendiğimi fark ettim. Buna niçin önem veriyordum? Kör olmaktan mı utanıyordum? Yoksa bu durumun gelip geçici bir şey olduğuna inanmaktan kendimi kurtaramıyor muydum? Hele Macar sınırına kadar kompartıman arkadaşlarının tümden değişmesiyle durumumu bilmeyen yeni yolcuların gelişi bu oyuna beni daha da itti. İkide bir de yerimden davranıp el yordamıyla kapı tokmağını araştırdığımı fark ettirmemeye uğraşarak koridora çıkıyordum. Pencerenin önünde başımı arada bir sağ ve sola çevirerek sanki geçtiğimiz yöreleri izliyormuş gibi davranıyordum. Sezdirmeden koridor pencerelerini sayarak vagonun öteki ucuna kadar gidiyor, gene el yordamıyla 100 numaranın kapısını bulup dalıyordum. Bağımsızlığın bu kadarı bile içimde mutluluğa benzer bir duygu ayaklandırıyordu. Oysa pencerenin önüne dikilip dışarıyı seyretme oyunu sırasında algılayabildiğim ancak katar tekerlerinin, çocuk tekerlemelerini andıran tıkırtısıyla yakınındaki ağaç yarıklarının hışırtısından başka bir şey değildi. Yalnız garip olan eski seyahatlerdeki yaşantılarımın zenginliği ile bu yoksulluğu karşılaştırıp çöküntüye kaptırmıyordum kendimi. Aksine bu aldatmaca sanki beni avutmaya yetiyordu. Sirkeciden karşılamaya gelen Celal ile kucaklaştığım zaman çok önemli ve büyük işler başaranların duygusu içinde oluşum da bu aldatmacanın sonucuydu sanırım. Bu ders yılı onlar 3-4 arkadaş Süleymaniye'deki eski ahşap bir evin kanadını kiralayıp yerleşmişti. Antep yolculuğuna girişmeden önce birkaç gün orada kalıp dinlenmemde direndiler. Onlarla yeniden bir arada olmak, öğrenciliğin tasasız yaşamına katılmak benim de hoşuma gider sandım. Ancak ertesi sabah sonucun pek umduğum gibi olmadığını kestirebildim. Sen öğleye kadar uzan dinlen. Son dersten çıkar çıkmaz gelir seni alırız diyerek telaşla çıkıp gitmişlerdi. Üstü kahvaltı bulaşıklarıyla kaplı tahta masanın başında onların sokak kapısını vurarak hızla uzaklaşan ayak seslerini dinleyip kalmıştım. İçimin loşluğuna onu çevreleyen çatlaklardan ağır ağır koyu bir hüzün sızmaya başladı. Durumun öyle yalın aldatmacalarla avunabilecek bir yanı olmadığını bütün acılığı ile anlar gibi oldum. İçimdeki karanlıkta atropin zehirlenmesi sırasında duyduğum korkuya benzer bir şeyler kıpırdanmaya başladı. Unuttuğumu sandığım cin ve canavar hayalleri yeniden ayaklanıyormuş gibi geldi bana. Telaşla sandalyeden fırlayıp açık pencerenin önüne dikildim. Sokağı dinleyip içimde ayaklanmaya yüz tutan kabustan uzaklaşmaya çabaladım. Nereden esinlendim bilemem, dudaklarım arasından lise yıllarında ezberlediğim bir şiirin birkaç mısra dökülmeye başladı. Birdenbire kuş gibi, kanadından vurulmuş gibi bir atlı yuvarlandı atından. Bağırmadı, gidenleri geri çağırmadı. Yalnız dolu gözlerle baktı uzaklaşan atlıların parıldayan nallarına. Evet, düşmüştüm atımdan. Ne gidenleri geri çağırabilir ne de peşlerinden yetişebilirdim. Artık yollarımız ayrılmıştı. Öğle yemeğinden sonra hemen ertesi sabah yola çıkmak istediğime belki biraz şaşar gibi oldular. Fakat sanırım durumdaki sakarlığı onlar da sezinler gibi olmuşlardı. Baba ocağına kavuşmanın mutluluğu çok süremedi. Akraba ve eski dostların ardı arkası kesilmeyeceği benzeyen geçmiş olsun ziyaretleri kısa sürede beni iyice sıkmaya başladı. Gelenlerin neredeyse tümünün bir öğüt ya da önerisi oluyordu. Yaşlıcalara eski günlerin her göz illetinin devasını bilen Altuvan'dan söz ediyor, şimdi sağ olmayışına hayıflanıyordu. Otacı Nusya Bacı'nın özlemini çekenler bile vardı. Nusya Bacı, kapı komşumuz Bakırcı Garoç Usta'nın eşiydi. Kışlık hazırlıkları ve şölen günlerinde mutfağa yardıma koşardı. Trahom, konjüktivit gibi göz illetlerinin yaygın olduğu yörede otacılık düğün salmıştı. Gözleri kan çanağı gibi, kirpikleri göz güllesine batan hastalar birinin yedeğinde kapısına yığılırdı. Onları birer birer avludaki dut ağacının altında serilmiş saltım kiliminin üstüne yatırır, sıcak su ile çapakları temizler, göz kapaklarını kıvırıp altına kapaklı bakır kutusundan aldığı bir tutam mavimsi tuzu serpiştirirdi. Hastalar yandım Allah yaygarayı basar, büyüklerse ahlayıp oflayıp dururdu. Bunun peşinden yanı başındaki sahana kırılan yumurtanın akından bir beze bulaştırıp göz kapaklarının üstüne sıvaştırıp sarar sarmalardı. Müşterinin birisi kilimden doğrulmaya hazırlanırken ötekisi yerini almaya koyulurdu. Öneriler yalnız onların hazaketleri de değildi. Derdin devasını aspirin küründe bulaçlardan, burnuna taze sidiğini çekerek iyileşenlere kadar türlü hikayeler anlatıp öğütleniyordu. Sanki her gelen kendini bir tedavi yöntemi önermekten sorumlu sayıyordu. Tabii kem gözün şerrinden kurtulmak için kurşun dökmekten, şifa kapısı açsın diye mimik dediği kurban kesmeye kadar her tür kurtuluş önerisi ortaya atılıyordu. Nedenler konusunda da herkes hayal gücünü zorlayıp duruyordu. Suçu doktorların bilgisizlik ve para canlılığına yükleyenler, kötü kadınlarla düşüp kalkmayı soruşturanlar, otellerin kirli havlularına yüz silmiş olmaktan kuşkulananlarla herkes bir tıp dedektifliği çabasına tutulmuştu. En çok kızdığımsa sorumluluğu Tanrı'ya yükleyenlerdi. Onlara göre durumum benim ya da soyumun işlediği bir günahın cezasıydı. İlkokul öğrenimi sırasında haylazlığımı sınırlamak için beni yaz tatilinde medreseye uhrevi bilimleri öğrenmeye gönderirlerdi. Orada bana epeyce Nasara Yansur'u çektirip mollalarına oyun öğretip günaha soktuğum için falakaya yatıran bir hocam da bundan söz etmişti. Evlat, yat kalk tövbe istiğfar eyle ki Hak Teala'nın gazabı üstünden kalksın. Delikanlılık coşkusuyla ona bir dizi nauzubillah çektiren bir tepki yapmaktan kendimi alamamıştım. Günah işledi diye kullarının gözünü kör eden Tanrı sizin olsun hoca efendi. Beni sıkan yalnız bu ziyaretler de değildi. Ailenin tüm üyeleri sanki beni gediksiz bir kuşatmaya almıştı. Avucumun içi kadar ezbere bildiğim evimizin içinde bile kendi başıma tek adım atmama fırsat vermek istemiyorlardı. Ayak yoluna gitmek, bir odadan ötekine geçmek ya da avluya çıkmak istediğim zaman hemen herkes yerinden fırlıyor, her birisi bir koluma yapışmak istiyordu. Oysa Viyana'da evin içinde olsun kendi başıma dönüp dolaşmaya alışmıştım. Frau Strauss odama girdi çıktılarını, evin köşe bucağını tanıttıktan sonra beni kendi halime bırakmıştı. Hatta şunu getirir, bunu götürür müsün gibi görevlerle beni işe yaratmaya da çalışırdı. İçinde doğup büyüdüğüm evde ise odamda yalnız yatmak isteyişim bile tedirginlik yaratıyor, ille de kardeşlerimden birisinin yanımda kalmasında ısrar ediliyordu. Bu davranışlarının tümünün gerisinde sevgi ve beni koruma dileğinin yattığından emindim. Ancak bu titizlenmeler rahatsızlığımın yarattığı kısıtlanma ve bağımlılık duygularının oluşturduğu tedirginliği alabildiğine güçlendiriyordu. Bu böyle sürüp giderse çok geçmeden ben de aşırı bakımın getireceği rahatlık ve güvensizliğe alışacaktım. Sofrada lokmalarımı ağzıma götürmekten tut da sakal tıraşına kadar her şey için aman yardıma yetişin demeye koyulacaktım. Bu ise körlükten de beter bir kösteğe vurulmak olacaktı. 20 yıllık özgür ve bağımsız yaşamın kazandırdığı tüm alışkanlıklar henüz beni bu tehlikelerden koruyacak kadar güçlüydü. Onları incitip üzmeden bu zinciri kırmanın bir yolunu bulmam gerekti. Önce geceleri herkes uykudayken sessizce çıkıp evin içinde dolaşmayı denedim. Bazen bunu başarabiliyordum. Bazen de kulağa daima kirişte uyuyan anneme yakalanıyordum. Sonunda dileğimi açık ve kesin olarak önlerine sermekten başka çare olmadığına karar verdim. Gönülsüz kabullenmiş göründüler. Gene de yerimden kıpırdamaya davrandığım zaman herkesin elindeki işi bir yana bırakıp hiç değilse gözleriyle her adımımı izlediklerini sezebiliyordum. Arada ortada bırakılan bir şeye ayağım takıldı ya da yarı açık bırakılan kapı ve pencere kanatlarına kafamı çarptığım oluyordu. Bu durumlarda herkes yerinden fırlıyor, alnımdan sızan bir damla kan ya da bir sıyrık neredeyse bir faciaya dönüşüyordu. Fakat giderek yavaş yavaş da olsa buna alışır gibi oldular. İşiklerde takunya, terlik bırakmamaya, kapı ve pencere kanatlarının arkasına dayamaya, bana haber vermeden ev eşyasının yerlerini değiştirmemeyi öğrendiler. Çok geçmeden bu kadarcık özgürlük beni doyurmamaya başladı. Evin bir ucundan ötekisine gidip gelmekte günler geçip gitmesini bilmiyordum. Çocukluktan beri sürüp gelen okuma tutkumu doyurmakta zorluk çekmiyordum. Dilediğim zaman dilediğim şeyleri kardeşlerim yüksek sesle okumaktan kaçınmıyordum. Bundan yorulup sıkılınca kendi geliştirdiğim yalın bir araçla Viyana'ya mektuplar yazıyordum. Bir bloknotun üst sayfasını satır aralığı genişliğinde kendi içine kıvırmıştım. El yordamıyla bakmadan dilediğimi kağıt üstüne döküyor, her satırın sonunu bulunca kıvrık katlardan birini açıyordum. Bir yıla yakın Viyana'dan eve ve arkadaşlara böyle yazmıştım. Bir ölçüde çarpık olmasına rağmen el yordamı yazımın okunabildiğini söylüyorlardı. Ama bütün bunlar zamanın bitip tükenmek bilmeyen renksiz, kıraç bozkurlar gibi uzayıp gitmesini önleyemiyordu. Bu sıkıntı ortasında bir süredir bilinçaltının karanlık derinliklerine gömülüp unutulmuş sandığım delirme korkusu kıpırdayıp çöreklerini açar gibi olmaya başladı. Doktor atropini kesince her şeyin yoluna gireceğini söylemişti. Ama kazanı patlayıp dümeni kırılmış bir tekne gibi zaman ummanında hedefsiz, rotasız çalkınıp durmak atropinden de güçlü bir zehirdi galiba. İçimdeki bu canavardan kaçıp kurtulmanın bir yolunu bulmam gerekti. Bir gün Güneydoğu'nun bunaltıcı yaz sıcağında öğle yemeğinden sonra herkes evin esintili bir köşesine yayılmış uyukluyordu. Sıcak ve içimdeki tedirginlikle uzandığım yerde bir yüzü koyun bir sırt üstü debelenip duruyordum. İstanbul'a okumaya ilk gittiğim yıl halamların yanaşması Laz Mustafa ile kaçamak denize girdiğimiz bir yalı arsası vardı. Buraya üstünü zift ile kaburgaları dökülmeye başlamış bir mavna artığı çekilmişti. Onun gölgesinde soyunup kendimizi sulara atar, sonra tekne eskisinin gölgesine uzanıp yukarılarda süzülerek daireler çizen martıları, gelip geçen vapur ve mavnaları seyrederdik. Yelkenlerine rüzgarı doldurmuş, hantal hantal emekleyip giden tekneleri gördükçe yanı başındaki o artığa karşı içimi bir acıma duygusu dolduruyordu. Onun da bizim gördüklerimize bakıp içinin hüzünle doğduğunu kurardım. Kim bilir bir zamanlar şu hurdalaşmış burnu ile yılmadan ne fırtınalar göğüsleyerek yol almıştı. Şimdi de benim odalı, kolu sökülmüş tekne artığından bir farkım var mıydı sanki? Onun gibi günden güne, aydan aya çekildiğim bu kıyıda eskimekten öte ne gelebilirdi elimden? Kendime acıma duygusu yoğunlaştıkça kıpırdanıp bir yanda ötekine dönüşüm hızlanıyordu. Sanki genç gövdem bu duyguyu protesto etmeye çabalıyordu. Birden içimi dolduran, dayanılması zor bir isteğe kapılarak doğruldum. Sessizce yukarı çıkıp giyindim. Bastonumu kavrayıp kimseye sezdirmeden sokak kapısını buldum. Öyle ya, bu kentin tüm köşe bucağını da evimizin içi kadar ezbere biliyordum. O zamanlar öyle bir trafik sorunu da yoktu. Seyrek sepenek tozu dumana katan motorlu araçların geldiğini fark edip bir yana kaçabilirdim. Araba ve yük hayvanlarını fark etmekse bundan da kolaydı. Kent içinde kendi başıma dolaşmayı başarabilirsem sanki bu çürüyüp kalma duygusundan kurtulabilirmişim gibi geldi bana. Sokak kapısında ilk kez evden izinsiz kaçmaya yeltenen küçük bir çocuk gibi ürkerek durakladım. Yıllar boyu kim bilir çoğu kez tırmanıp indiğim bu yokuş ve yollar, insan ayağı girmemiş ormanlar gibi meçhuller ve tehlikelerle doluydu sanki. Oysa yolun ortasından döne kıvrıla aşağı doğru uzayan lağım arının iki yanındaki kara kaldırım taşlarının biçim ve büyüklükleri neredeyse ezberimdeydi. Kısa bir kararsızlık duraklamasından sonra eşikten sokağa ilk küçük ve çekingen adım attım. Arığın kenar taşlarını bastonumun ucuyla yoklayarak ufak adımlarla yola koyuldum. Başarılı her adım güvenimi artırıyordu. Yokuşun altındaki kazancı pazarından yükselen çekiç sesleriyle iki yandaki dokumacı dükkanlarından yayılan tezgah tıkırtıları yönümü koruyabilmeme yardımcı oluyordu. Yokuşun kazancılara kavuştuğu yerde sağa döndüm. Çarşının bitişindeki sol köşede Güdül'ün kebapçı dükkanı vardı. Sokağa bakan yüzündeki ocağa dizdiği sakatat şişlerinin altındaki ateşi pis, yağlı bir hindi kanadıyla yelpazeler durur. Yanı başındaki sırı dökülmüş iri sahanda bekleyen maydanoz soğan piyazından her kebap sahanının kenarına bir avuç serpip servis yapardı çarşı esnafına. Kebap kokusunu alır almaz sola sapıp Ali Dola Camii'nin arkasına yöneldim. Bu sokağın sonu Kunduracı Çarşısı'ydı. Soluma çarpan serin havadan Bedestan'ın kapısı önünden geçtiğimi anladım. Kuyucu kör hafız görünümünden korumak için bastonumu günün modasına uygun olarak hafifçe sallayıp yere dokundurmaya özen gösteriyordum. Kunduracıların kösele kokusu ve çekiç sesleri ortasında dudakları arasına sıraladıkları başlı çivileri birer birer papuç tabanlarına çakışlarını görür gibi oldum. Leblebici Sakıp'ın kavrulmuş nohut kokusu, Berber Ahmet'in makas tıkırtılarını geçip camlı kahvenin köşesindeki dört yol ağzını bulduğum zaman içimi Fatih duygusu doldurmuştu. Buraya kadar karşılaştığım, durumumu bilen çarşı esnafının telaşı olmuştu. Bir kesimi benim baston tıkırdatarak geçtiğimi fark edince elindeki işine aralık veriyor, belki de lahevle çekerek baş sallıyordu. Bazıları da koşup koluma yapışıyor, telaşla "Nereye efendi, yardım edeyim" diye yolumu kesmeye çalışıyordu. Kentler ve kıtalar kılıncı önünde boyun eğdikçe fetih hırsı daha da güçlenen Büyük İskender gibi dört yol ağzında da duraklamadım. Yaz başı sıcağında her yanımdan sızan ter deliciklerine rağmen kent girişindeki baş karakola kadar uzandım. Dönüşte evde yarattığım paniğin öncüleri beni su burcunda yakaladı. Büyük küçük herkes sokaklara dökülmüştü. Komşu ve akrabalar durmadan gözyaşı döken annemi çevrelemiş teselliye uğraşıyordu. Koluma sımsıkı yapışan kardeşimle avluya girince dört yanlı bir bombardıman başladı. Sokaktaki bin bir türlü tehlikeden söz edenlerin, ayıp oğlum insan anasını babasını böyle korkutur mu diye çıkışanların ardı arası kesilmiyordu. Telaş ve heyecan biraz yatışıp evdekilerle baş başa kalınca kesin konuşmanın zamanı geldiğine karar verdim. Başıma bir kaza da gelse dilediğim zaman kendi başıma çıkıp dolaşmaya kararlı olduğumu söyledim. Eğer sıkıntıdan patlamamı istemiyorsanız beni kendi halime bırakırsınız diye direndim. Uzun ve öfkeli tartışmalardan sonra dileğimi kabullenmiş göründüler. Bu kent içi geziler beni bir süre oyaladı. Fakat bir süre sonra sandığım kadar özgür olmadığımı öğrendim. Bir gün saçımı kestirmek için berber Ahmet'e uğramıştım. Bir süre ilkokulda sınıf arkadaşlığı yaptığım Ahmet, tıknaz, şakacı bir oğlandı. Ensemde makas tıkırdatırken, yahu arkadaş, bu yaz sıcağında dedeni, babanı, kardeşlerini peşinde koşturup ne kazanırsın diye takılmıştı. O zaman evden beni niçin kendi halime bırakmayı kabul ettiklerini anladım. Gene de kolumda bir güdücü olmadan kendi başıma dilediğim yere gidebilmek beni oyalamaya yetiyor gibiydi. Yaz tatili başlayınca fakültedeki hemşeri arkadaşların dönüşü günlere biraz daha renk kattı. Beni sık sık yoklayıp aralarına alıyorlar, oyun eğlencelerine katılmam için her çabayı gösteriyorlardı. Fakat zaman zaman onların kafilesinden ne denli koptuğumu hissetmekten kurtulamıyordum. Özellikle söyleşme konusu geleceğe yönelince ağzımı kapayıp susmaktan öteye bir şey yapamıyordum. Kimisi gelecek yıl fakülte bitince stajını yapıp avukatlığa başlamaktan söz ediyor, bir başkası hakimlik, savcılıktan dem vuruyordu. Bütün umudumu bir göz ameliyatına ve eski durumuma dönmeye bağlayan bense hangi gelecekten söz edebilirdim? Birbirini izleyen hayal kırılmalarına rağmen görme gücünü yeniden kazanma istek ve özlemini bir yana bırakmayı başaramamıştım. Bu durum ümidi bir yana bırakıp ölümü kabullenmek gibi geliyordu. Öyle ya, ömür boyu kör kalacağıma inanmak başka ne anlama gelebilirdi? Kör Ali gibi köşe başına mendil serip dilenemezdim. Kuyucu hafız gibi kuyu diplerine düşen tas ve kovaları çıkarmak elimden gelmezdi. Hasırcılar çarşısında taşlaşmış yüz ifadeleri göğe dönük, elleriyle bir teviye sepet, sandalye hasır ören kör işçi vardı. Ben de bu zanaatı öğrenip onların arasına mı katılacaktım? Yaz bitiminde arkadaşlar okullarına döndüler. Geleceği düşünmeden günü gününe sokakları arşınlayarak vakit öldürmeye uğraşmak gene kurşun gibi omuzlarıma bastırmaya başladı. Beni belirli bir hedefe doğru çekip sürükleyecek bir uğraş bulmak zorundaydım. Birkaç yıldır babamın işleri de tümden bozulmuştu. Dedemin ölümünden sonra baş gösteren miras çekişmeleri onu hayli üzmüştü. Ticaret hayatında birbirini izleyen kayıplar ve başarısızlıkların yarattığı iflas tehlikesinden kurtulmak için ticarethaneyi kapatıp, satıp savarak borçlarını ödemek zorunda kalmıştı. Buna benim durumum da eklenince kolu kanadı iyice kırılmış, doğaüstü bir gücün onu cezalandırmayı kararlaştırdığı kanısına saplanmıştı. İşleri yolunda gitseydi ya yazıhane ya da manifatura mağazasında oyalanabilecek bir şeyler bulurdu. Birkaç kez silkinip çöküntüyü üstümüzden atmak umuduyla yeniden birlikte bir işin ucundan tutmayı önermiştim. Her girişimin ters gideceğine o kadar inanmıştı ki elde avuçta kalanı da bunda mı batıralım demekten öteye tepki yapmamıştı. Bir ara hatırıma Kanuni Kör Ali Bey geldi. İyi günlerde evde dedem ya da babamın şöleni olduğu zaman öteki takım arkadaşlarıyla gelir, fasıl geçer, dolgun Davudi sesiyle şarkı ve gazeller okurdu. Bir sürede kız kardeşlerine ut dersi vermek için gelip gitmişti. Herkesin saydığı değerli bir müzik ustasıydı. Çocuklukta bana birkaç kez Kesbar Hoca'dan piyano dersi almayı denetmişlerdi. Fakat ben boş zamanlarımda elde lastik sapan mahalle aralarında serçe avlamak ya da bir köşede aşık oynamakla vakit geçirmeyi tercih ederdim. Piyano bana başka eğlence kalmadığı zaman tuşları ile gürültü yapacak bir oyuncaktan öteye bir anlam taşımıyordu. Ama şimdi müzik belki de beni geleceğe bağlayabilecek bir kurtarıcı gibi görünmeye başladı. Lise müzik öğretmeniyle yaz içinde tanışmıştık. Bana ders verip veremeyeceğini sordum. Epeyce çektikten sonra keman istersen bir deneyebiliriz karşılığını verdi. Bir keman bulup işe koyulduk. Haftada iki kez halk evinde buluşup yay çekip ıskala alıştırmalarına el yatkınlığı kazanmaya uğraşıyordum. Ama haftalar geçtiği halde yayı kirişin ötesinde tutmayı başaracak hale bile gelememiştim. Başardığım zamanlarda da çıkardığım sesler neredeyse kendi kulak zarlarımı yırtacak sanıyordum. Herhalde bu işin tavını geçirmiş olmalıydım. Bu arada hatırıma bir de hastanede dil konusunda çektiğim sıkıntılar geldi. Hiç değilse ameliyat zamanı gelinceye kadar biraz Almanca öğrenmeye çalışabilirdim. Ancak kentte Almanca bilen birisini sağlamak zordu. O günlerde bu dili bilen bir doktorla bir iş adamının bana ayırabilecek zamanları olmadığını öğrendim. Amerikan hastanesinde operatörlük yapan bir akraba Almanca yerine İngilizce öğrenmeyi önerdi. İstersem oradaki Amerikalılarla konuşacağını da söyledi. Hiç yoktan iyidir diye düşündüm.